Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Galat-ı Meşhur. Doğru bildiğiniz yanlışlar. Yazarı Soner Yalçın. Türü inceleme. Kırmızı Kedi Yayın Evi. 1. basım Nisan 2016. ISBN numarası 978-605-9658-27-0. Bu kitap 454 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 28 Eylül 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Cemaat polislerinin hazırladığı dosyada Ermeni dedikleri muhalefet lideri kim? Lise yıllarında dinci kampta eğitim alan başbakan kim? İslami devrim için ABD konsolosluğunu basan AKP'li bakan kim? Erdoğan'ı sürekli kandıran gazeteci kim? Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası sağcı milli mücadeleci kim? Öcalan'a Kürtçülüğü bırak solculuktan ayrılma diyen aile büyüğü kim? PKK'yı asıl büyüten sağcı lider kim? Sağcı bilinen solcular, solcu bilinen sağcılar kim? Paris günlerinde sosyalist olan cemaatçi kadın kim? Alevi mezarlığına gizlice gömülen Nazi subayı kim? Süleyman Hilmi Tunağan'ın talebesi CIA görevlisi kim? Hitler için dua eden Nurcu kim? Osmanlı'dan günümüze casus gazeteciler kim? Atatürk ve arkadaşlarının ruhunu çağırdığı Osmanlı padişahı kim? Ve HDP milletvekillerinin sicili kim aslında kimdir? Bir Soner Yalçın araştırması. Sessizliğe mahkum edildiğim Silivri zindanındaki çığlığımı duyarak Soner Yalçın bırakılsın bildirisine imza atan dünyanın dört yanındaki gazetecilere ithaf olunur. Giriş. Yıllar önce o resmi gördüğümde kitabın adına karar vermiştim. Elinizdeki kitabın kapağında gördüğünüz kişi Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin eşi Fatma Zehra Hanım'dır. Resim 1902 yılına aittir. Elbisesinin önünde 1878 yılında 2. Abdülhamit tarafından hayır ve yardım işlerinde başarılı olan kadınlara verilen şefkat nişanı taşımaktadır. Herhalde bu nedenle poz vermişti ve görüldüğü gibi başı açıktır. 2. Abdülhamit dönemiyle özdeşleşen Cemalettin Efendi toplam 18 yıl Şeyhülislamlık yaptı. İttihatçıların Almanlara yakınlaşmasına karşı çıktığı için 1913'te Mısır'a sürüldü. Peki, Şeyhülislam deyince aklınıza ne geliyor tahmin ediyorum. Demek Osmanlı döneminde gerici bilinen 2. Abdülhamit'e yakın ve ilerici bilinen İttihatçılara karşı bir Şeyhülislam'ın eşi başı açık poz veriyordu. Demek tarihimizde doğru sandığımız ama yanlış bildiğimiz konular var. Ön yargıları yıkmak zorundayız. Yanlış, hatalı olanı cesurca dile getirmeliyiz. Örneğin, gel ne olursan ol yine gel. Bu söz kime ait? Mevlana dediğinizi duyar gibiyim. Ancak 1368 yılına ait en eski Mevlana'nın Divan-ı Kebir'inde bahsi geçen rubai yok. İlerleyen yıllarda bu sözler rubai sıralamasının en sonuna ekleniverdi. Sözün Mevlana'dan 200 yıl önce Horasan'da yaşamış Ebu Said-i Ebul Hayra veya Efdalüddin-i Kaşani'ye ait olduğu iddia ediliyor. Bu bir Galat-ı Meşhur mu? Peki, hani bildiğiniz meşhur bir Mevlana portresi var. Dışı yeşil cübbeli, içi kahverengi abalı, kahverengi külah üzerine sarılmış beyaz sarıklı, boynu mütevazılıktan öne eğik, elinde 99'luk beyaz tesbihiyle orta boylarda aksakallı olan. Her fırsatta, her yerde kullanılan figür. Tanıdınız, peki. Sahiden Mevlana o resimde tasvir edildiği gibi mi? Resimdeki Mevlana mı? Hayır. 1960'lı yıllar, Tahran Üniversitesi'nde Mevlana konulu minyatür ve resim yarışması yapıldı. Birinci gelen resim bizim bildiğimiz işte o resimdi. Mevlana Müzesi Müdürü Mehmet Önder bu resmi beğenip Konya'ya getirip kartpostal olarak bastırdı ve kısa sürede tüm yurtta en çok kullanılan Mevlana resmi oldu. Kuşkusuz Mevlana'yı şişmanca ve orta boylu gösteren bu resim, Mevlana'nın gerçek fiziksel özelliklerini taşımıyordu. 14. yüzyılda yaşamış tarihçi Ahmet Eflaki dedenin Menakıbül Arif'in adlı kitabında Mevlana'nın boyu yaklaşık 1.80'di ve çok zayıftı. Uzun sakallı değil, uzun sakal bırakmak kişide gururlanmaya neden olacağından kısa sakala sahipti. Bugün gerçek bir Mevlana resminin var olup olmadığı bilinmiyor. Tarihte örnekleri çok. Yavuz Sultan Selim sanılıp okul kitaplarına bile giren meşhur küpeli resimdeki kişi Şah İsmail'dir. İstanbul surlarına ilk Türk bayrağını diken ve hakkında kahramanlık marşları yazılan Ulubatlı veya Lopadionlu Hasan diye biri yoktur. Fetih'ten 150 yıl sonra 16. yüzyılda sahte Francis adıyla anılan Melisinos'un uydurmasıdır bu. Cumhuriyet dönemi kitaplarında Ulubatlı Hasan'ın adı 1947 yılına kadar hiçbir şekilde geçmezken 1947'de tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı sahte Francis adıyla bilinen Melisinos'un kitabında yer alan bilgiyi aynen kullanarak Ulubatlı Hasan adını mitsel bir kahramana dönüştürdü. Bitmez bu yanlışlıklar. Kömürü ilk bulan kahraman diye ders kitaplarına konan Uzun Mehmet de efsanedir. Öyle bir kişi ve olay yoktur. Hezarfen Ahmet Çelebi gibi uçuyoruz. Bu olayı yazan Evliya Çelebi'ye inanıyorsanız, Erzurum'da damdan dama atlarken havada donan kediye, bulutların donup hareket etmediğine ve cadıların gökyüzünde kavga ettiğine tanık olduğuna da inanmanız gerekir. Şaka gibi. Bilinir ki Kanuni Sultan Süleyman sağlığa çok önem verirdi. Bu nedenle şu şiiri yazdı. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Böyle bilindiği için MHP lideri Devlet Bahçeli ameliyat masasından kalktıktan sonra katıldığı partisinin meclis grup toplantısına bu sözlerle başladı. 9 Şubat 2016. Oysa doğrusu şu. Devlet sözcüğü Arapçadan gelir ve 19. yüzyıla kadar bugünkü anlamda kullanılmazdı. Arapçada devlet, feleğin çarkının dönüşünün bazı kişileri talihli kılması demekti. Sıhhat, sağlık değil, doğruluk demekti. Yani Kanuni diyordu ki, hayatta en değerli şey mutluluktur, mutlulukların en yücesi bir solunum doğruluktur. Zaten Osmanlı'da asıl önemli olan devlet değil, hükümdardı. İşte bu galatı meşhurdur. Haydi Kanuni'den bir örnek daha vereyim. Bilinir ki kızıl elma kimi Turancı milliyetçilerin hayali, gerçekleştirmek istedikleri Kafkasya Orta Asya Türkleriyle birleşme stratejisi. Dipnot, Ergenekon davası sürecinde sözde örgütün amacının kızıl elma olduğu iddia edildi. Doğrusu şaşırtıcıdır. Kanuni Sultan Süleyman Yeniçeri Ocağı'na kendini bir numara olarak yazdırdı. Ulufe dağıtılacağı zamanlarda sanki kendisi de maaşını alıyormuş gibi ulufe kesesini alırdı. Üstelik bir de dokunaklı konuşma yapardı. Kızıl elmada buluşalım. Vatikan'daki San Pietro Bazilikası'nın tepesindeki kırmızı elmayı andıran küçük kubbesinden dolayı Osmanlı'da kızıl elma Papa'nın simgesiydi. Kanuni'nin kızıl elmada buluşalım dediği Vatikan'ın alınma hedefine işaret ediyordu. Ezberleri bozmamız gerekiyor. 1990'lı yıllarda siyasette sarışın güzel ekonomi profesörü Tansu Çiller'in rüzgarı esiyordu. Başbakan olduğunda sık sık Türkiye için son komünist ülke benzetmesi yapıyordu. Piyasayı devlet belirleyemez diyordu. Devlet çarşıda satılan malın fiyatının ne olacağına karar veremez diyordu. Ah bu cumhuriyet, halkına ne kötülükler yapmıştı. İşte Çiller son komünist ülke Türkiye'yi yıkacaktı. Cumhuriyete vurup Osmanlı'yı yüceltme dönemiydi. Ama kimsenin aklına gelmiyordu ki piyasaya müdahale etmek komünistlik ise Osmanlı'da komünist sayılmaz mıydı? Osmanlı'da fiyat kontrolü yani narh usulü vardı. Devletin verdiği fiyatların kontrolü sadece kadı ve güvenlik görevlilerine yani muhtesiplere bırakılmaz. Bazen bizzat sadrazamlar bile nezaret ederdi. Çiller ile eşdeğer makamda oturan sadrazamların en önemli görevlerinden biri soğan, sarımsak fiyatını belirlemekti. Padişahların tebdil kıyafet giyerek çarşıda pazarda niçin dolaştığını sanıyorsunuz? Fiyat kontrolü içindi. Özellikle sikke ve fiyat bunalımları dönemlerinde sadrazamların maiyetleriyle birlikte un kapanına kadar gelip pişirilen ekmek çeşitlerini tartıp fiyat tespit ettiği biliniyor. Devletin verdiği fiyat üzerine mal satanlara falaka cezası verilirdi. Bazı padişahlar esnafı denize atardı. İdam edilen bile oldu. Ekonomi profesörü Çiller ülkesinin tarihini bilmiyordu ve demek Osmanlı da komünistti. Şaka bir yana, tarihi bilmek, kavramak için olaylara iktisat perspektifinden bakmak gerekir. Bizim kaderimiz, ekonomistler tarih bilmez, tarihçilerimiz ekonomi bilmez. Bu nedenle derler ki, Osmanlı'da çok içki yasağı oldu ama halk tarafından kabul görmediği için hep kaldırıldı. İşte bu iktisat temelli düşünemeyen tarihçilerin uydurmasıdır. İçki yasağının kalkmasının sebebi zecriye adı verilen gelir vergisidir. Osmanlı devleti din ile para arasında sıkışıp kaldı hep. Ekonomisi bozulup vergilere ihtiyaç duyduğundan içki yasağını kaldırdı. Tıpkı bugün AKP'nin içkiden çok vergi aldığı için içki konusunda yasakçı davranamaması gibi. Tüm yasakların şeriattan kaynaklandığını düşünmek de yanlıştır. Mesela denir ki matbaanın gelişini şeriat engelledi. Doğrusu bunun dinle pek ilgisi yoktu. Direnci gösteren lonca sistemiydi. Yani karşı koyan el yazmasından para kazanan hattatlardı. Matbaacılık el yazılığıyla geçimini sağlayan esnafın ticaretini tehdit ediyordu. Bu yüzden matbaa büyük bir dirençle karşılaştı ve hatta ayaklanmalar bile oldu.
Allah'ın sözleri nasıl makinede basılır?
Sanmayın ki din sadece siyasete malzeme edilir. İşte böyle ticarete de mal edilir. Devletin matbaaya soğuk bakmasının bir diğer yanı ise matbaayla çoğalan kitaplar sayesinde Avrupa'da Musevi ve Hristiyanlar arasında din tartışmaları çıkmıştı. Bu tür isyanların Osmanlı tebaası içindeki gayrimüslimleri de etkileyeceğini düşünüyordu. Bu korku o derece güçlüydü ki, tarihçi F. Babinger'e göre el yazması Kur'an-ı Kerim'in İstanbul'da çok pahalı olduğunu gören bir İngiliz, Londra'da matbaada bastırdı, Kur'an'ı İstanbul'a getirdi. Fakat bunu öğrenen padişah tüm Kur'an'ı denize attırdı. Madem konu yazıdan kitaptan açıldı, doğru bilinen bir yanlışa daha dikkatinizi çekeyim. Diyorlar ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında az kitap yayınlanmasının sebebi Latin harflerine geçilmesidir. Sanki Osmanlı döneminde çok mu kitap yayımlanıyordu? 1550'lerde sadece Kanuni hakkında Avrupa'da yüzlerce kitap yayımlanırken bize geç gelen matbaanın ardından 100 yılda bile toplam 50 kadar kitap yayımlandı. Aynı 100 yılda Japonya'da 10 bin kadar kitap basıldığı biliniyor. Dipnot, bugün bir Japon senede ortalama 6 kitap okurken bizde 6 Türk yılda bir kitap okumaz. Hep bu Latin harfleri yüzünden. Okumayı yazmayı ve kitap yayımcılığını Latin harflerine bağlamak meselenin yine iktisadi yönünü kavrayamamaktan ileri geliyor. Gerçekte kitap üretimi ve onunla ilgili basın yayın faaliyetleri kapitalist işletme şeklini alınca kültür, kitlesel boyut kazandı ve kitapçılık karlı bir üretim dalı haline geldi. Batıda matbaa 15. yüzyılda icat edilmekle birlikte yayıncılıkta kitle üretimine geçilmesi çok sonradır. 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar bir kitabın tirajı 1000'i geçmiyordu. Aydınlanma yüzyılında patlama oldu diyebiliriz. Voltaire'in örf ve adetler üzerine denemesi rekor kırarak 7000 basıldı. Dipnot, Voltaire bir kitabında şu acı tespiti yapıyor. İstanbul'da bir yılda yazılanlar Paris'te bir günde yazılanlardan azdır. Evet, matbaa Avrupa'da yeni tip aydın yarattı. Daha önce kiliseye, senyöre, öğrenciye muhtaç olan aydın, matbaa sayesinde kitap çıkardı ve gelir sahibi olmaya başladı. 16. yüzyılda Erasmus yayınlarıyla hayatını kazanan dünyada ilk aydın oldu. Aydın artık gerçeğe karşı sorumlu oldu. Osmanlı toplumunda bu ortamı yaratacak sosyoekonomik evrim gerçekleşmediği için kitabın yaygınlaşması ve dolayısıyla aydının çıkması çok zor oldu. Düşünün, Osmanlı'da üniversite yani Darülfünun 1870 yılında açıldı, uzun ömürlü olamadı ve 1900 yılında yeniden açıldı. Osmanlı, Osmanlı diyenler bugün daha İstanbul'da Osmanlı dönemi binalarını bile kayıt altına alamadılar. Amacım tek tek bunları yazmak değil. Galileo Galilei aslında hiç hapis yatmamıştır. Zaten güneşin dünya çevresinde değil, dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü söylemiştir. Keza teleskopu da o icat etmemiştir ve son yıllarda kör de olmamıştır. Özellikle mühendislik ve fen fakültesi öğrencilerine ilk senede öğretilen kalkülüs matematiğini fizikçi Isaac Newton icat etmemiş, Gottfried Leibniz'den çalmıştır. ABD Başkanı Ronald Reagan'dan ABD Başkan adayı Al Gore'a kadar Amerikalı siyasetçiler yıllarca Abraham Lincoln'den alıntı yaptı. Küçük adama yardım edeceğim diye büyük adamı deviremezsin, zenginleri yok ederek fakirlere yardım edemezsin. Oysa Lincoln'un böyle bir sözü yoktu. Şöyle bir sözü vardı: bildiklerimiz değil, doğru zannettiklerimiz başımızı belaya sokar. Yahudi liderlerin dünya düzenini bozarak hakimiyeti ele geçirmek üzerine yaptıkları toplantının tutanakları denen Siyon liderlerinin protokolleri koca bir yalandı. Ve Rus gizli servisi Ohranka adına çalışan Matthew Golovinsky tarafından kaleme alınmıştı. Ya da şunları mı yazmamı beklersiniz? Dünyamıza gelen uzaylıları yazdığı Tanrıların Arabaları gibi kitaplarıyla dünyanın en çok satan kitaplar listesine giren ve çocukluğunda ben dahil milyonlarca kişiyi kandıran Erik von Däniken aslında yazdıklarını Planete adlı bilim kurgu dergisinde kaleme alınan kurgulardan kopyalamıştı. Zaten daha önce zimmetine para geçirmekten birkaç kez ceza almıştı. Bonnie M'den Spice Girls'a, The Monkees'den Milli Vanilli'ye kadar albüm kapaklarında fotoğraflarını gördüğünüz, ekranda seyrettiğiniz dünyaca ünlü pop şarkıcıları aslında perde arkasında şarkı söyleyenlerin yüzü olup sadece dudaklarını oynatıp dans ettiler. Şampanya Fransızların değil İngilizlerin icadıdır. Develer hörgüçlerinde su değil yağ taşırlar. Ana vatanı Afrika değil Kuzey Amerika kıtasıdır. Boğalar renk körüdür. Boğayı sinirlendiren matadorun elindeki kırmızı pelerin değil, pelerinin hareketidir. Sanırım bunları yazacağımı beklemiyorsunuz. Başka bir şey anlatmak istiyorum şu. Elinizdeki kitapta Galaat'ı meşhur deyimini farklı ele alacağım. Dipnot: Galaat'ı meşhur, kelime veya deneyimlerin yaygın olarak yanlış bir biçimde kullanılması sonucu doğrusunun yerini alma halidir. Kimi örnekler vereyim? Arapçada mektep, büro, yazıhane anlamlarına gelirken dilimizde sadece okul manasında kullanılıyor. İspanyolcadaki baraka, balıkçı kulübesi anlamında kullanılırken bizde eğreti, yapı anlamında kullanılıyor. Farsçada rüzgar, zaman, vakit anlamındayken bizde yel anlamında kullanılıyor. Ve Türkçe'ye Arapçadan geçen ve aslında çoğul isim olan evrak, tekili varak, evlat, tekili velet, eşkıya, tekili şaki gibi sözcüklere yine çoğul eki getirmekle kabul gören yanlışlardan. Yani tüccar zaten çoğul anlamındayken biz tüccarlar diyoruz. Deyimler de var. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz atasözünde geçen ana kelimesinin aslı ane ve o dönem Bağdat yakınlarındaki ünlü uçurumun adıdır. Göz var, nizan var deyiminin doğrusunun göz var, izan var şeklinde olması gerekir. İzan anlama yeteneği anlamında kullanılıyor. Keza hayal kırıklığına uğramak anlamında kullanılan sükût-ı hayale uğramak deyiminde sükût sözcüğü yerine doğru sözcük kırılmak, parçalanmak manasındaki sukuttur vesaire. Siyasal, ekonomik, kültürel anlamda doğru bilinen yanlışlar üzerinde duracağım. İzah edeyim. Napolyon Mısır'ı işgal ettiğinde Fransızlar gizlice Müslüman oldu. Gerçek adı Ali Bonapart'tır diye halkı kandırdı. Almanlar 2. Dünya Savaşı'nda Müslümanları yanlarına çekmek için şu yalanı ortaya attı.
Hitler gizlice Müslüman oldu. Adı Haydar'dır.
İtalyanlar boş durur mu? Mussolini gizlice İslam'ı seçti. Adı soyadı Musa Nili dediler. İngilizler baktılar Kıbrıs'ı Türkler kendilerine ateş püskürüyor. Prens Charles'ı Müslüman yaptılar. Adı Hüseyin idi. En renklisini rahmetli Kaddafi söyledi.
Shakespeare Müslüman idi ve adı Şeyh Pir'dir.
Erdoğan Kaddafi'yi seçti.
Amerika kıtasını Kristof Kolomb'dan önce 1178'de Müslümanlar keşfetti dedi.
Erdoğan'ın sözüyle dünya dalgasını geçti. Ama meseleye bambaşka açıdan bakmak gerekir. Mesele Amerika kıtasını kimin bulduğu değildir. Kıtaya adı verilen Amerigo Vespucci'nin bu topraklara gidip gitmediği bile kesin değildir. Keza Kolomb'dan çok önce Fenikelilerin, Jomon çağı Japonların, Çin gezginlerin, Hoesien, Galyalıların, Vikinglerin ve hatta Mısırlıların Amerika'ya gittiği biliniyor. Onlardan önce Amerika'ya ilk gidenlerin M.Ö. 40 bin ile 30 bin arasında Bering Boğazı'ndan geçenler olduğu tahmin ediliyor. Tartışmalar sürüyor. Erdoğan'ın Amerika'yı ilk Müslümanlar keşfetti Asparagas'ı, Kolomb'un anılarında cami gördüğü iddiasına dayandırılıyor. Bunu yazan kişi ABD'de yaşayan İslamcı As-Sunnah Vakfı'ndan Dr. Yusuf Mruah idi. Yıl 1996 idi. Kolomb anılarında 21 Ekim 1492'de Gibara'da güzel bir dağın üzerinde cami gördüğünü yazdı. Yalandı. Kolomb anılarında dağlardan birinin zirvesinde zarif bir camiye benzeyen tepecikten söz ediyordu. Doktor Mruhe'nin yalanının gizli amacı vardı. Berlin duvarı yıkılıp soğuk savaş bittikten sonra ABD, Müslüman ülkelerde neoliberalizm, vahşi kapitalizm ürünü ılımlı İslam projesini hayata geçirdi. Böylece dün nasıl Napolyon, Hitler ve Mussolini Müslüman yapılmışsa 1990'larda ılımlı İslam projesi de Amerika kıtasını Müslümanlara keşfettirdi. Erdoğan ılımlı İslam projesinin diliyle konuşuyordu. Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkça tarihi avcılar yazmaya devam eder. Yapmak istediğim Galat-ı Meşhur deyimini dil yanlışlığı tanımından çıkarıp genişleterek politik hayatta doğru bilinen yanlışlar üzerine yazmak. Bilirim ki okşamayla elde edilmiş büyük çaplı doğru yoktur.
Birinci ayrımın sonu, sayfa 16.